Ayrım 11.
Sayfa 113. İkinci bölüm. Kuvayı Milliyeciler. Murat amca dediği öğretmen Ramiz Efendi'yi Samatya'nın havuzlu meyhanesinde bulacağına o kadar emindi ki, her zaman oturduğu yeri boş görünce hastalandı muhakkak diye telaşla irkildi. Ramiz amca karısı Fatma Hanım'ın kanser olduğunu kesinlikle öğrendiği gün içmeye başlamış, hastalık uzayıp borçlar öğretmen aylığıyla karşılanamayacak kadar kabarınca akşamcılığa, ölümünden sonra da 2 yıldır büsbütün ayyaşlığa vurmuştu. Sabahleyin başlamıyordu ama geceleri sızana kadar içtiğinden, gündüzleri de yarı dalgın, daha doğrusu yarı sarhoş geçiyordu. Çoktan beri üstüne başına bakmaz olmuş, tıraşların arasını gitgide seyrekleştirerek derbederliğe vurmuştu. Şapkası yağlı, kunduraları boyasız, hatta delik deşikti. Giderek giyimi o kadar hırpanileşmişti ki bu yaz eski yağmurlu sırtından çıkaramamıştı. Kitap şurada kalsın, galiba artık gazetede okumuyor, derslere bile artık hazırlanmadan gidiyordu. Oğlu Kadir, liseler açılmadan kılık kıyafet perişanlığına bir çare bulması için babasıyla mutlaka görüşmesini Murat'tan rica etmiş, bugün de vallah billah canımdan usandım, belki de büsbütün ayrılacağız diye gözdağı vermeye kalkmıştı. Meyhaneciye göre Ramiz Hoca evet biraz hastaydı ama bu hastalık Murat'ın korktuğu cinsten değildi. Partizanlık hastalığıydı. Belediye seçimlerinin ilk günü akşamı şakayla başlayan konuşmalar, kadehler arttıkça çekişmeye, sonra da sövüşmeye dönmüş, Ramiz Hoca hiç adeti olmadığı halde serbestçilere ağır hakaret edip bir daha buraya gelmemek yeminiyle çıkıp gitmişti. Gidiş o gidiş, 3 akşamdır ortada yok. Murat gülümsedi, bir an ne yapması gerektiğini tasarladı. Bu işi bu gece bitirmeye karar vererek Koca Mustafa Paşa'nın yolunu tuttu. 5 gündür sabah 9'da oy sandıklarını dolaşmaya çıkıyor, 5'ten sonra da gördüklerini yazmak için gazeteye gidip çalışıyordu. Yorgundu, tatsız bir yorgunluktu bu, sevmediği bir işi zor altında yapmaktan gelen pis bir yorgunluk. 8 Ağustos gecesi masanın üstüne bir telgrafla apansız düşen bu serbest parti olayının tedirginliğini o gün bugün 2 ay geçtiği halde atamamıştı içinden. Başından beri gazetesiyle beraber Halk Partisi'ni tutuyor, böylece memleket için en faydalı işi yaptığını şeksiz şüphesiz inanıyordu. Öyleyken yazı yazmak nedense çok yorucu olmakta, sanki inanmadığı şeyleri savunuyormuş gibi kalemi her kelimeye inatla takılmaktaydı. Bugünkü yazısının sonunu sekreterin çıkardığı parçayı zor güç bağlamıştı. İki tarafın eli sopalı, beli bıçaklı serseri partizanları da olmasa bugün de sandık başları şehrin en ıssız yerleri sayılabilir. Seyrek seyrek oy verenlerin yarısı suç işliyorlarmış gibi ürkek, yarısı meydan okuyorlarmış gibi kışkırtıcıydı. Ürkeklik de kışkırtıcılık da belli ki şu ya da bu partiyi tutmaktan gelmiyor. İki tarafta da ürkekler, kışkırtıcılar var. Çünkü Hürriyet'i ne yapacaklarını iki tarafta bilmediği için neden çekiştiklerini de bilmiyorlar. Önce biraz canı sıkılmıştı bu parçanın çıkarılmasına. Şimdi Ramiz amcasıyla meşgul olmaya başlayalı hiç umursamıyordu. Eski Kuvayi Milliyecilerdendi Ramiz amca. MM'de çalışırken yakalanıp harp divanından nasılsa kurtulmuş, Anadolu'ya geçip Sakarya'da Dumlupınar'da yedek subay olarak dövüşmüştü. Bütün eski Kuvayi Milliyeciler gibi Serbest Parti'nin kurulmasına Ramiz amca da önceleri hiç önem vermedi. Fethi Bey de yabancı değildi. Büyüklerimiz bizden iyisini bilmez mi? Bir gereği olmasa elbet kurulmaz Serbest Parti. Demek vardır yararı. Fakat günler, haftalar geçip İzmir'deki kanlı olaylarla işin danışıklı dövüşe sığmayacağı anlaşılınca, Ramiz Efendi de öteki Kuvayi Milliyeciler gibi kendisini toplamak için ne oluyoruz diye davranmaya çabaladı. Orta halli esnafların, fukara takımının Halk Partisi'ne bu kadar düşman olmaları, Ramiz Efendi için akıl alır bir şey değildi. Bütün gerçek Kuvayi Milliyeciler gibi bir tek soruya sarılmıştı Ramiz Efendi de sımsıkı. Millet ne istiyordu kurtarıcılarından, hem de kurtuluştan 7 yıl sonra? Hele şu 7 yıl önce kurtarılan gavur İzmirliler neyi alıp veremiyordu? Anadolu'da particilik yüzünden yaralananlar, hatta ölenler vardı. Millet 2'ye bölünmüş, cumhuriyetten sonra güçlükle kurulan devlet düzeni, iç güven, kısası birlik silinip süpürülmüştü. Her çeşit kaldırım kabadayılığı, fırsat düşkünlüğü, en yıkıcı muhalefet, en ağza alınmaz eleştiri meydanlarda, gazetelerde kol geziyordu. Yalnız başına Yarın gazetesinin saçtığı çirkef bütün memleketi zehirlemeye yeterdi. Arif Oruç denilen maskara nereden alındığı bilinmez bir korkmazlıkla ortaya atılmış, Hürriyet kahramanı kesilmişti. Akıllar veriyor, iyiyi kötüden kesinlikle ayırıp kimin cumhurbaşkanı olması gerektiğine kadar haddini bilmezliği uzatıyordu. Delirmek işten değildi. 1000 yıl yaşasalar bir araya gelemeyecek heriflerin kudurmuş kalabalığı günden güne artıp kabarmakta, gem almaktan çıkmaktaydı. Kuyruk acısı olan eski düşmanlar, çıkarlarını yitirenler, iyiliği kötülüğü ayırt edemez avanaklar neyse neydi ya, Cumhuriyet sayesinde işler tutmuş bir takım kodamanların yeni partiden Gelecek Hürriyet'le piyasadaki tıkanıklığın açılacağını, memlekete yabancı sermayenin akacağını düşünmeleri nasıl bir hesapsızlık. Belediye seçimlerine karar verilince Kuvayi Milliyecilerin birçoğu gibi Ramiz Efendi de durmak zamanının geçtiğini, sıvanıp bir ucundan işe yapışmak gerektiğini anlayıp partiye koşmuştu. Yeni parti açılalı 2 ay olduğu halde Halk Partisi'nde toparlanma belirtisi göremeyen Ramiz Efendi çok şaşırdı. Sorumlular yalan dolanla palavrayla işleri idareye çabalıyorlar, gerçeği görmemek için adeta gözlerini sımsıkı yumuyorlardı. Meydan gene madrabazların, hilebazların, ne idüğü ne istediği belirsiz haytaların elinde kalmıştı. Ramiz Efendi seçim sandığı başında ödev alıp durumu daha yakından görünce enikonu dehşete kapılarak ''Ne halt ettik yahu, rahat mı battı?'' diyor, gözlerini şaşkın şaşkın açıp ''Kurtarmakla günaha mı girdik yahu, Yunan'dan kurtarmak canlarını mı sıktı?'' diye soruyordu. Sandık başlarındaki dalaşmalar gitgide azgınlaşmış, birbirinin canına susamışlığa dönmüştü. Görenlerin anlattığına göre rezalet akıl alır şey değildi. Serbestçiler Mevlana Kapı'da bir caminin minberinden yeşil bayrağı çekip sandık başına tekbir getirerek yürümüşler, dağıttıkları oy kağıtlarını almak istemeyenleri gavur farmason diye tartaklamışlardı. Serbestçilerin yaydığı yalanlara göre milliciler bu seçimi kazanırlarsa camiler kapanacak, Kur'an ortadan kalkacak, Yahudilerin malları yağma edilecek, Rumlar çırılçıplak Yunanistan'a sürülecekti. Ermeniler yeniden bire kadar kesilecekti. Murat gülümseyerek bir cigara yaktı. Buna karşı halkçı partizanlar da serbest partinin masasından oy pusulası alanları yuhalıyorlar, saati gelip başka seçim yerine götürülmek istenen sandığı oy alabilmek için zorla tutuyorlardı. Bunların ortalığa saldığı fısıltı şöyleydi. Halk Partisi'ne oy vermeyenlerden 25 lira ceza alınacak. Serbest parti rejim düşmanlarını mimlemek için açılmıştır. Mimlenenlerin başına bin bir bela gelecektir. En küçüğü işinden gücünden atılmak, aç kalmaktır. Serbestçilere göre seçime katılma oranının az olması bu korkutma yüzündendi. Koca İstanbul şehrinde 4. günün akşamına kadar ancak 8.000 kişi oy atmayı göze alabildiği için oylama süresinin daha bir hafta uzatılacağı haberi çıkmıştı. Murat Koca Mustafa Paşa Caddesi'nden Canbaziye Mahallesi'ne sapmadan durakladı. Buralarda meyhane bulunmadığı için Ramiz amcası evde içiyor olmalıydı. Rakı, makı, mezelik bir şeyler almalı mı yoksa Ramiz amcayı bulduktan sonra mahalle bakkalına mı gitmeli? Bu da meseleydi. Ramiz amca bırakmaz, kendi gitmeye kalkar. Atarız bakalım bir gazeteci yalanı. Keyifsiz keyifsiz gülerek çardaklı hamam sokağına saptı. Burada doğmuş büyümüştü. Her taşını, her duvarını, her pencerenin kafesini, ahşap evlerin sobalarını, tahta boşlarını karış karış tek tek biliyordu. Emin dayım, Neriman teyzem döndüler mi acaba yazlıktan? Döndülerse kapıdan olsun uğramak şart. İleride bıyıklı Hüsrev çıkmazının köşesindeki fenerin altında 2 kişi duruyordu. Biraz yaklaşınca Ramiz amcasıyla semtin kopuklarından Tango Ömer'i tanıdı. Partizanlık yapıyor olmalıydı Ramiz amca. Demek bu Tango Ömer körpeliğinde parlaklığıyla ünlü edepsiz Halk Partisi'nin çığırtkanlarından. Vay ki düşmüşüz kimlere, Ramiz amcası hiç sevmezdi oysa bu Ömer gibileri. Konuşmak değil, yanından geçse iğrenmiş gibi sarsılırdı. Eskiden çok konuşur, tatlı konuşur, iyi taklit yapar adamdı Ramiz amca. Karısının ölümünden sonra yaşama gücünü sanki birden yitirmişti. Çoktandır insanlardan kaçıyordu. Konuşmak zorunda kalırsa acı çekiyormuş gibi kendisini sıkmakta, çok kez sözün yarısında susup başını önüne eğerek suçlu suçlu gülümsemekteydi. Kadir'e bakılırsa parti dalaşmaları başladı başlayalı biraz değişmiş, konuşmaya başlamıştı. Avunuyor mu acaba biraz olsun? Avunuyorsa faydasını gördük sayarım Serbest Parti'nin. Ramiz amca tanımazsa görmezden geçmeyi, evin kapısında beklemeyi uygun buldu. Kadir'in anası Fatma Hanım öldü öleli, Ramiz amcayla mümkün mertebe az buluşmaya çalışıyor, buluştukları zaman da mümkün mertebe kısa kesip savuşmaya bakıyordu. Fatma Hanım'ın 7'den 70'e bütün mahalleli üstünde hakkı vardı. Hepsinin her derdine koşmuş, en umutsuz sıralarda ancak Fatma Hanım'ın becereceği kolaylıkla herkesi güçlendirmişti. Hele anam öldükten sonra beni Neriman teyzeme hiç bırakmadı. Kadir'le beraber büyüttü. Fatma Hanım olmasaydı ben kim bilir ne olurdum. Fener direğinin dibinde konuşanları birkaç adım geçti geçmedi, dalgınlıktan kurtulmaya çalışarak durakladı. Tango Ömer'in sesini beğenmemişti. Ne dedi bu it yahu? Yanlış duymadıysa şust, kes dedim gibi bir şey. Hem de kabadayıca, edepsiz, çamur. Çekil yolumdan Ömer. Ramiz amca bunu Murat'a duyurmamak için fısıldar gibi söylemişti. Enik onu yalvarırcasına. Ne demektir bu, ne oluyor? Hemen döndü yetişti. Merhaba Ramiz amca, parti işleri mi sakın? Evet, parti işleri Murat, hayrola, nereye? Emin dayına mı? Daha dönmediler yazlıktan. Hayır, size geldim. Tango Ömer'i tepeden tırnağa hakaretle süzdü. Bu da bizden mi diyecekti, sözünü istemeden değiştirdi. Bu da sizden mi? Ramiz efendi atıldı. Değil, hayır. Haydi sen git eve, ben geliyorum. Dur, anahtarı al ki. Değilse ne istiyor sizden? Hiç, yok bir şey. Konuşuyorduk bir mesele. Çekil yolumdan dediniz. Hayır, sana öyle gelmiş. Ne konuşuyordunuz? Murat kendisinden dört parmak daha boylu, çok daha tıkız olan Tango Ömer'e dönmüştü. Çekil yolumdan dedi Ramiz amcam. Sen yol kesmeye mi başladın yoksa? Tango Ömer gözlerini kaçırdı. Yok be Murat abi, nah yüzü, konuşuyoruz adam gibi. Ulan Ramiz amcamla ne konuşabilirmişsin gece vakti sen? Parti dalgası, kendi iyiliğine. Hele bak, sen iyiliği kötülüğü ne zamandan beri ayırt etmeye başladın zibidi? Nedir diyorum? Ramiz efendi araya girdi. Yok bir şey, zorla güldü. Peki Ömer, anladım. Hadi sen git, teşekkür ederim. Tango Ömer önce gidecek oldu, sonra ne düşündüyse düşünüp durdu. Dediğim gibi olur dedi, diyeceğim ben oraya. İyi ama ben olur demedim. Ömer çakır gözlerini Murat'tan gene kaçırdı. Ellerini rahatsız rahatsız kuşağından geçirip yumurta ökçeli kunduraların üstünde ayak değiştirdi. Desen iyiydi Ramiz baba, desen iyiydi de demesen gayet de kötü babacığım. Bu dalgaları Murat abi bizden iyi bilir. Bana sorarsan bitirim işler bunlar. Olur desen iyiydi. Peki ben yarın gelir görüşürüm. Haydi gidelim Murat. Durun bir dakika, Ramiz amcam neye olur diyecek Ömer. Paytoncu Osman abinin dediğine. Ne dedi Paytoncu Osman? Hiç, aralarındaki bir mesele. Yanında kimse yokken söyle, başkası duymasın dedi Osman abi. Öyle mi? Murat sol eliyle Tango Ömer'in sağ pazısına yapıştı. Demek Paytoncu Osman abin. Vay anam, kolum gitti. Kimse duymasın mı dedi, gizli demek. Vallahi koptu kolum, oynama Murat abi. Neymiş o dediği bakalım, neymiş dedim, orospu gibi çalkalan demedim. Bırak kolumu be, kırıldı şart olsun. Murat Tango Ömer'in gözlerine bakarak mengene gibi parmaklarını biraz daha sıktı. Paytoncu Osman pezevengi benim Ramiz amcama ne zamandan beri öğüt verir oldu. Sen ne zamandan beri kapılandın Osman abinin kerhanesine? Tango Ömer can havliyle kolunu sıkan elin bileğine yapıştı. Bir an kafa atıp atmamayı tasarladı. Murat bunu anlayarak kötü kötü güldü. Ünlü kabadayılardan birkaçının bıçaklarını ellerinden aldıktan sonra suratlarını dağıttığından beri gözünün pekliği de yumrukçuluğu da İstanbul kopuklarının arasında nam salmıştı. Aman kolu, bırak ayaklarını öpeyim Murat abi. Neye olur diyecek Ramiz amcam. Tangoyu fener direğine iki kere vurdu. Bitiyorsun it oğlu it. Osman abi dedi ki, hoca bundan böyle sandık başlarında gözüme görünmesin dedi. Tutar kolundan atarım, bir semtliyiz ayıp olur dedi. Sayılırken sayıldığını bilsin dedi. Paytoncu Osman mı karışıyor buradaki sandıklara? İyi bildin, paytoncu karışıyor. Allah Allah, bunlar orospu sandığı mı? Benim bildiğim paytoncu kerhanecilerimizin iyicelerindendir. Nereden bulmuşlar semtin serbestçileri Osman abini? Hanımları mı sağlık vermiş? Biz oralarını bilmeyiz. Bizimkisi şunu şunu söyle, bunu götür onu getir. Murat parmaklarını gevşettiğinden Ömer kıvranmayı bırakmış, adam gibi konuşmaya başlamıştı. Biz emir kuluyuz abi, bizimkisi karın tokluğuna seyirtmek, gerisi fasofiso. Benim gördüğüm bu parti dalgası aynalı dalga, paytoncunun işi iş. Bu seçimi kazandık mı İstanbul'un haracını biz yiyecekmişiz. Kahveye Beydenpaşa'ya adamlar geliyor ki dayının kalantoru, kalantorun finosu. Her biri ipten adam alır kodamanlar. Görsen Murat abi yukarıda Allah aşağıda sen diyerek paytoncuyu biri bırakıp biri öpmekte. Şapır şupur ki nah. Paytoncu Ramiz amcamı neden istemiyor? Olur olmasa karışıyormuş. Bugün sandık başında bizimkileri kalaylamış ki baştan ayağa. Öyle mi Ramiz amca? Hayır, sövmedim. Ayıp dedim. Kadınları korkutuyorlar. Korkutamadıklarına sövüyor, daha ileri gidip elle sarkıntılık ediyorlar. Murat Tango Ömer'in kolunu bıraktı. Avucuna pislik bulaşmış gibi elini iki kere fener direğine sildi. Beni iyi dinle Tango Ömer. Murat bu meseleyi nasılsa duymuş dersin paytoncuya. Canı sıkıldı biraz dersin. Diyor ki paytoncu gibi oğlan eskisine kıyamet kopsa İstanbul'un haracını yedirmezler diyor dersin. Yemekte olduğu haraç bile çoktur bana kalırsa dedi diyeceksin. Anadolu'da it kursa yağ götürmez diye bir laf ederler. Bu meseleyi duyunca doğru diyesi gelmiş dersin. Serbest parti gibi maskaralıklarla paytoncu gibilere gün doğmazmış dedi diyeceksin. Kendisini bir vakitler az kalsın pisliğine gömecek kerteye getiren o bildiği meşe sopaları, kızılcık değnekleri, ikinci şubenin o bildiği odasına durup duruyor dedi de. Canım sıkıldı mıydı telefon parasına hiç bakmam dedi Murat dersin. Ayakların yerden kesilirmiş, kerhane işletmeyi, kumar oynatmayı ölünceye kadar rüyanda göremezsin deyiver. Anlar o. Çıkarını bilir hergeler derdendir. Yakasını pençemden ne beyler ne paşalar alamaz diyeceksin. Dur bitmedi. Sen bir daha Ramiz amcama merhaba dedin mi ne olur bilir misin? Tövbe Murat abi deme lazım. Biz dedik ki Ramiz babaya bir kötülük gelmesin dedik. Sen beni nah şu kadardan bilirsin. Bizi açmaz böyle dalgalar. Daha söyleniyor. Bas ulan defol. Tango Ömer irkildi. Ağzının kıyısından bir tükürük attı. Eyvallah deyip yürüdü. Sanki olup bitenler efeliğine hiç dokunmamıştı. Sol omzu gene yukarıda, kolları gene öyle iki yana açıktı. Ökçeli topukların üstünde tıkız gövdesinin alt yanı orospu yürüyüşüyle çalkalanıyordu. Murat öğretmen Ramiz Efendi'ye dönüp utangaç utangaç gülümsedi. Ne pis herifler bunlar, terbiyesizlik etmedi ya. Yok, saftır, bilmez misin, büsbütün kötü değildir. Kötü değil midir? Birden kızmıştı. Bu mu kötü değil? Size şaşıyorum Ramiz amca. Ramiz Efendi'nin yüzü 4-5 günlük tıraşıyla büsbütün zayıf görünüyordu. Dudaklarında hep o suçlu gülümseme, yorgun gözlerinde hep o dalgın bakışlar vardı. Kunduraları çok eskimiş, yağmurluğunun sağ cebi sökülüp sarkmıştı. Fötr şapkası şapkadan başka her şeye benziyor, yana kaymış kravatı düğmeleri kopuk gömleğinin kirliliğiyle eskiliğini büsbütün meydana vuruyordu. Sol eliyle her zaman yaptığı gibi yakasını tutmuştu. Sanki bu tutuşla ayakta durabiliyordu. Murat'ın yüreği parçalandı, gülümsemeye çalışarak yutkundu. Neye şaşıyorsun, neden? Şaşıyorum değil, diyecektim ki, şaşırdım diyecektim. İlk günü sizi oy kağıtlarının durduğu masanın başında görünce. Yorulacak Ramiz amcam demiştim, şimdi yanıldığımı anladım. Ramiz amca, biraz önce anladım, seçim alanları paytoncu Osmanlılara bırakılamazmış meğer. Ramiz efendinin gözlerinde yaşama güvencine benzer bir parıltı yanıp söndü. Murat bir daha yutkundu. Evde rakı var mı Ramiz amca? Hangi evde, bizde mi? Yok. Neden sordun? Birden telaşlanmış, bu telaş görünüşündeki yıpranmışla pek aykırı düşmüştü. Dün gece hepsini içmişim, gidip alayım bir şişe dedimdi. İyi, ben de size geliyordum. Hayrola, sakın Kadir hastamasta olmasın. Yok canım, Ramiz amcama bir gideyim dedim geldim. Kadir geç geliyor, son günlerde çok yoruluyor, hastalanacak diye korkuyorum. Bir şeycik olmaz, çelik gibidir o. Biliyorum ama gene de korkuyorum, hastalanırsa kim bakar? Aldırmayın, hiçbir şey olmaz. Hayırlısıyla bitse şu avukatlık stajı, iyi bir yerde kendi yazıhanesini açsa. Şimdi öğleye kadar katiplik, akşama kadar şu mahkemeden bu mahkemeye, bir de parti işleri çıktı. Parti işleri, doğrusunu söyleyeyim mi, bunu hiç ummuyordum Kadir'den. Ben de. Avukatlığın sonu nasıl olsa mebusluk dedi galiba. Halk Partisi'nin mebusluğu daha yaraşırdı bana kalsa. Kuvayi Milliyeci Ramiz Hoca'nın oğluna baba mirası sayılırdı. Orası öyle ama ne yapsın? Patronu serbestçi olunca yazıhane parti merkezi gibi işliyormuş. Gece yarılarına kadar gidip gelen kıyamet diyor Kadir. Gazetelere yalanlamalar yazıyorlar. Bildiriler bana belli etmek istemiyor ama yorulduğunu ben anlıyorum. Gelir gelmez yatağa ölü gibi düşüyor. Neyse sen al şu anahtarı eve git. Ben şuradan işte bu olmaz. Siz sofrayı hazırlayın ben bir koşu gidip gelirim. Başka bir şey rakıdan başka? Başka bir şey istemez. Uydururuz. Karnın aç mı çok? Hayır. Cigaramız var mı? Var var sen rakı al yalnız. Murat bakkaldan çıkıp sokağa sapınca ileride gideni Ramiz Efendi'ye benzeterek şaştı, hızlandı. Yanılmamıştı, Ramiz Efendi soluk soluğa koşar adım gidiyordu. Arkasından gelen ayak seslerini duymayacak kadar dalgındı. Murat telaşın sebebini sezinleyerek yetişmekten vazgeçti. Ramiz Efendi bir garip yürüyordu, her adımda ayaklarını ağdalı bir çamurdan zorla çıkarıyormuş gibi. Hem ayaklarını kullanmakta zorluk çekiyor hem eski yağmurluğunu taşımakta. Sanki eski yağmurluk kalın demir çubuklardan örülmüş, o kadar ağır, omuzlarını bastırıyor, çökertecek gibi. Sevdiklerimizden haberimiz yok. İnsanlar tek başlarına acılar içinde kıvranıyor, haberimiz yok. İyice yavaşlayıp Ramiz Efendi'nin eve girmesine zaman bıraktı. Tahta ev iki katlıydı ama küçüktü. İki yanında iki büyük bahçe olduğundan yapayalnızdı. Üst kat çıkıntısını tutan direklerden biriyle saçaktaki soba borusu sarktığı için çarpık görünüyor, ilk fırtınada yıkılacakmış ürküntüsü veriyordu. Bu da çökmüş Fatma teyzemden sonra, sanki bunun içini de kanser yemiş. Bu evin her yerini kendi evi kadar tanıyordu. Alt kattaki kışlık odayı, mutfağı, ayak yolunun gıcır gıcır temizliğini, kömürdüğü, tulumbalı kuyusuyla ince uzun bahçeyi, bahçedeki incir ağacını, mürdümü, bunların bütün dallarını, hatta verdikleri yemişlerin tadını, yukarıdaki sedirli sofa, içine güvercinlerin yuva yaptıkları soba deliği, büyük odanın yüklükleri gusülhanesi, şimdi Kadir'in yattığı küçük oda. Bunların hepsinin üstünde rahmetli Fatma teyzenin apak, çivitli, kolalı, mis gibi sabun kokulu titizliği. Bu tedirgin etmez temizlik Fatma teyze yatağa düşünceye kadar aralıksız sürmüştü. Sonra yavaş yavaş silindi. Önce tozların altına sindi. Sonra her şey Fatma teyzenin malı olmaktan çıktı. Daha yaşarken oldu bu. Ramiz Efendi'ye neler olduysa. Annesinin öldüğünü haber vermeye geldiği sabah Kadir'e, Ramiz amcam ne dedi diye sormuştu. İki kere bize yazık oldu demiş. Yağmurlu bir gündü. Hayır, yağmurlu bile değil. Gökyüzü çamur gibi ağır, her şeyi bulanık pis bir gündü. Fatma teyzeyi gömdükten sonra Haliç vapuruyla dönüyorlardı. Birini öldürmüş olmanın dehşetini duymuştu birden. Birini öldürmüş olmanın dehşetinden daha beter bir şey. Fatma teyzeyi nereye bıraktık? Nasıl dönüyoruz? Böceklerden tiksinirdi Fatma teyze. Şimdi mezarlığın alışık böcekleri, hiçbir şeyden çekinmeksizin. İnsanoğlunun anlamayacağı durgun, kıvrandırmaz açlıklarıyla. Kefenin kıvrımlarını telaşsız yokluyorlar. Deriye ulaştıkları zaman Fatma teyze ay diye irkilemeyecek. Yüzünde gezen pisliği eliyle defedemez. Evet, ölüm işte bu. Karnında kanser hala obur obur çalışırken, tırnakları saçları ölümden habersiz hala uzarken. Nuh Bey ağlıyorsun Murat oğlum demişti. Deminden beri sana bakıyorum. Ağlıyorsun da ağladığının hiç farkında değilsin. Bana da olur arada bir. Bakarım ağlamışım. İyidir, ferahlar insan. Ayak sesleriyle kendine geldi. Kapının önünde dağılmış gitmiş. Marangoz İsmail Usta selam verdi. Vay sen misin Murat Efendi? Hangi rüzgar attı? Epeydir uğradığın yoktu. Kafa mı çekeceksiniz hocayla? Evet. Kim var başka? Hiç kimse. Buyurun isterseniz. Sen benim içtiğimi ne zaman gördün? İzmir kurtarıldığı zaman. Gene kurtarın da kurtardığınız akşam gelin. Hem de rakı paraları benden. Neye apıştın? Turp sıkayım senin gazeteciliğine. Yunan'dan demedim bu kez, serbestçilerden kurtaracaksınız. Dur hele, sakın baltayı taşa mı vurduk? Değil, ben de sizdenim. Ne kadar güzel, haydi eğlenceniz bol olsun. Murat kapının tokmağını iki kere vurdu. Rahmetli Fatma teyze, senin vuruşunu biliyorum derdi. Sen karnım aç diye vuruyorsun. Geldin mi? Nerede kaldın bu zamana kadar? Kalabalık mıydı gavurun başı? Nedir bunlar? Rakıdan başka bir şey istemez demedim miydi sana? Ekmek de almış. Hiçbir şeyimiz olmasa ekmek bulunur. Ondan değil amca, taze geldi sıcak sıcak. Peynire baktım, tereyağı halt etmiş. Eh, bizim Karamanlı'yı bilmez değilsin ya, rakı lafını duymasıyla pastırma bıçağını bilemeye başlar. Hazır mı soframız? Hazır, yumurta pişirecektim. Pastırmalı ister misin? Yumurta salatası dersen zeytinyağı bitmiş. Sersem gibiyim kaç zamandır. Kadir böyle şeylere bakmaz sağ olsun. Hakkı var, yoruluyor çok. Boğazına düşküncedir ama elinden yemek gelmez. Girsene. Ayakkabılar, terliğe baktım. Gir canım, onlar eskidendi. Gir, gir. Eskiden bu taşlıkta kireçle aklatılmış branda seriliydi, gıcır gıcır. Eskiden dedimse 2 yıl önce. Brandanın üstüne uzatılmış tahtalar sabunla yıkanmaktan fil dişine dönmüşlerdi. Murat birisine inat bir yeri kirletmek istiyormuş gibi güm güm basarak yürüdü. Mutfak karmakarışıktı. Dolaplardan çıkarılan, raflardan indirilen kaplar bir daha yerlerine konulmamıştı. Hepsi kirliydi. Musluğun teknesi bulaşık suyu da doluydu ağzına kadar. İnsanın soluğunu tıkayan ekşi bir koku vardı. Ramiz amca misafiri gelmeden önce bir şeyler yapmak için acele etmiş, bir yandan pompalı gaz ocağını tutuşturmaya uğraşırken, öte yandan bol gaz dökerek kömür yakmaya kalkmıştı. Çömeldiği yerden özür diledi. Koy bir yere elindekileri, bizi ayıplama. Son günlerde aklım başımda yok. Kadir'in hiç elinden gelemez. Çapa çulluğuna bakmadan girişmeye kalkmıyor değil ama. Ben bırakmıyorum. Hem beceriksiz hem yorgun çok. Sen bırak artık, geç odaya. Ben şimdi... Sen de yorgunsun, yazılarını okuyorum. Sinirlisin, kızıyorsun, seçtiğin kelimelerden belli. Haklısın, anlaşılır şey değil. Neden yaptılar bunu? Sizin gazeteden biri rahat battı demiş. Kim o? Bizim idare müdürü, yaşlı bir adamdır. Vaktiyle Hürriyet İtilaf Partisi'ne girmiş, Sinop'a sürülmüş. Sinop'a sürülmüşse bizim doktor Münir Bey'i tanır mutlaka. Tanıyor evet, doktor çok az kaldığından ahbaplık edememişler. Edememişlerdir. Nah yandı ocak, kömürleri boşuna tutuşturduk.